Ayrım 43, sayfa 333. B. Toplumu yansıtması, içtimaiyilik. İçtimaiyilik, divan edebiyatı içinde boy veren bir niteleme değildir. Onun böyle bir problemi ve onu karşılama gayreti yoktur. İçtimaiyilik, bilinen insan hayatı ve çevresi ile ilgili her şeyi bir takım kurallar çevresinde sistemleştirmeye girişmekle birlikte gündeme gelmiş olmalıdır. Bilimsel çalışmalar sırasında belge arama olayı hayatın her dalına uzanır. Yazılı belgeler arasında yer alan önemli bir kaynak da edebi eserlerdir. Divan edebiyatı şairleri de yaşadıkları toplumdan birçok izler taşıdıkları için o günlerin araştırmasını yapan birisinin kaynakları arasında yer alabilmelidir. Nasıl şairlerin hayatlarıyla ilgili önemli ipuçları kendi şiirleri içinden çıkarılmaya çalışılıyorsa, o günlerin toplumunu ilgilendiren konular da böyle bir kaynaklık söz konusu olmalıdır. Bilimin diğer kaynakların yetmediği yerlerde edebi eserlere de başvurması mümkündür. Ama sanat eserlerinin kendi kuralları onu böyle bir malzeme olacak biçimde olmaya bırakır mı? Bu üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bilim öyle istiyor ama sanatın bu konudaki tavrı nedir? Yani bir şiir gününün sosyal yapısı için önemli ipuçları taşımakla görevli midir? Sanatın nasıl olması gerektiği problemini ilgilendiren bu konu için Suud Kemal'in sanat felsefesi ile ilgili kitabında doğrudan bir ifade yoktur. Dipnot 1. Doçent Suud Kemalettin, Kemal Yetkin, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934. Ancak sanat eserinin yaratılışı adlı bölümde harici faktörden ve dahili faktörden söz edilmektedir. Harici faktörler tabiat, ırk ve içtimai muhittir. Bu son faktör ırkla birlikte ele alınıyor. Ama içtimai muhit sanatkarın içinde yaşadığı artistik muhit olarak açıklanıyor. Dipnot 2. AG S 48. Dahili faktörler ise sanatkardaki harici hasseler, muhayyile ve zekadır. Dipnot 3. AG S 50. Bunlar sanat eserinin ortaya çıkmasında içtimai çevrenin önemli bir etken olmadığını gösterir. Sayfa 334. Tabiatla sanatın ilişkisini konu alan bölümde ise sanatçının çevresinin bir üyesi olan tabiatın sanata ne kadar yansıdığı açıklığa kavuşturulur. Sanat, tabiatın tam ve uygun bir taklidine o kadar az mütemayildir ki modern estetik sanatın esaslı karakterlerinden birini sanat eserinin tabiattan tecridinde buluyor. Sanatkar eserinin bazı hatlarını ihmal edip diğerlerini genişletmekle, değiştirmekle kalmıyor, onu bir çerçeve ile, bir sehpa ile, bir perde ile reel hayattan kasten ayırıyor. Her sanat eseri şeniyetten bazı hassaları alır, bazı hassaları tay eder, daima tecrit ile tahvil ile hareket eder. Dipnot 4. AG S 46. Sanatkar mizacına, daimi fikri temayülüne, o andaki zihni meşgalesine göre gördüğü şeyin bir tarafını seçer. Aynı maddi muhitin, aynı tarihi devrin gayet muhtelif sanatkarlar meydana getirdiğini ve aynı sanatkarın bu muhit ve devir hakkında gayet mütehavvil bir ideal edindiğini bu suretle anlamış oluruz. Dipnot 5. AG S 47. Bu tabiat, sanatçının eserini kurarken karşısında duran dış çevredir. Dikkat edilirse Yetkin, bu çevrenin sanata ancak sanatçının dahili faktörünün izin verdiği ölçüde ve onun yaptığı değişikliklerle girebildiğini belirtiyor. Bu, içtimai çevre için de geçerlidir. Yetkin'in bu türlü bir konuya sanat felsefesi içinde yer vermemesi, belki de bu ilgiyi çok düşük görmesindendir. Madem ki sanatta sanatçının dışında bir çevre ve faktör vardır, bunların arasına devrin sosyal yapısını da katmamız mümkündür. Ancak şartlarına uymak zorunda olduğunu da söylemeye gerek bile yoktur. Demek ki sanatla sosyal hayat arasındaki bu ilgi, divan edebiyatı ile sosyal hayat arasında da bu çerçevede var olmalıdır. Olayların aynen anlatıldığı, insanlar arası ilişkilerin bir bilimsel tarafsızlık içinde verildiği bir sanat düşünebilir ama bu özelliklerin varlığı arttıkça sanat yanı da ters orantılı olarak azalır. Sayfa 335. Divan edebiyatı, yetkinin sözünü ettiği tecrit ve tahvil olaylarından ayrı olarak bir de teksif etmeyi yapar. Dedelerimiz özü çerçöpten ayırmak, şiiri teksif etmek kaidesini estetiklerinin ruhu yapmışlardır. Dipnot 6. Vasfi Mahir Kocatürk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936. N61, S201. Vasfi Mahir, bunu tabiata ve sosyal hayata şöyle uyguluyor. Şarklı, bütün dünya ve hayata bakmış, görmüş, düşünmüş, halletmiş, duygunun ve fikrin özünü alarak küçük bir gazelin içine sıkıştırmıştır. Dipnot 7. AG S200. Böyle bir sanat anlayışı ve estetik kaygı ile ortaya çıkan divan edebiyatının içinde filiz verdiği toplumu ne türlü yansıtabileceği tahmin edilebilir. Ama bu konuda görüş belirtenlere bakınca bu kadar net bir sonuca varmak mümkün değildir. Bu bakımdan tartışma havası daha belirgindir. Yalnızca bir polemik veya suçlama biçiminde değil, bu edebiyatın içine yerleşen toplumsal yapının yoğunluğu tartışılmaktadır. Divan edebiyatını savunanların bu edebiyat toplumu yansıtmaktadır gibi bir görüşleri de yoktur. Özellikle Yetkin'in ortaya koyduğu sanat felsefesine göre sonucun böyle çıkması gerekmektedir. Divan edebiyatının toplumunu yansıtmasına ilişkin Şardağ'ın düşünceleri bir genelleme sayılır. Divan edebiyatı, divan devirlerinin hatırası olan edebiyat, Osmanlı Sarayı'nda bağdaş kurduğu günden beri kendisine himaye eden cemiyete en sadık bir halde hizmet etmekten geri durmadı. 13. asır sonlarından 19. asır eşiklerine kadar akan seneler boyunca o hep Osmanlı ve Müslüman kaldı ve hep onun zaferlerini, acılarını terennüm ederek ümmet zihniyetinin meyvelerini vermekte devam etti. Dipnot 8. Rüştü Şardağ, Edebiyatımızda Vatan Duygusu. Varlık Dergisi, 1 Aralık 1939. N154, S263. Sayfa 336. Şardağ'a göre divan edebiyatına yansıyan toplumsal olaylar o toplumun zaferleri ve acılarıdır. Onların ne ölçüde yansıtıldığı konusunda ise herhangi bir açıklama yoktur. Bu zafer ve acı gibi toplumsal olaylar bir çerçevedir. Kendisini himaye eden cemiyete en sadık bir halde hizmet etmesi, ondaki içtimai çizgileri ifade etmez. Ancak kendisini çevreleyen cemiyetin genel hedefleri doğrultusunda onun ruhuna uygun bir sanat faaliyeti olarak kendini göstermiş olur. Hasan Ali'nin hemen hepsi medreseden yetişmiş veya o yoldan bilgilenmiş olan bu şairler, yaşadıkları çağın bilim ve felsefesiyle yoğrulmuşlar, eserlerinde bu kaynaklardan birçok anlatma vasıtaları alıp kullanmışlardır dediği, işte bu kendi toplumunun ruhuna uygunluğudur. Bu ruh, bir sanat felsefesi olarak edebiyata bir çerçeve çizmiş, toplumun ondaki yansıyışının dozajını da belirtmiştir. Dipnot 9. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S141. Vasfi Mahir'in divan edebiyatının gayri içtimai olmadığını ortaya koyuş biçimi de hemen hemen bu tespitler doğrultusundadır. O, içtimailiği, millilik, hayatilik ve taklitçilikle birlikte anar. Bu noktadaki suçlamaları kabullenmez ve tümü için şu gerekçeyi öne sürer. Aynı kültür ve aynı estetiğin mahsulü olan Arap ve Acem edebiyatlarından çok başkadır. Dipnot 10. Vasfi Mahir Kocatürk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936. N61, S200. Burada da işin sanat cephesi gündeme getiriliyor. Bir toplumun malı olmak, onun ruhunu aksettirmek, o toplumun kendine özgü yanlarının sanatı belirlemesi gibi ifadelerle açıklanabilen toplum ve sanat ilişkisi öne çıkarılıyor. Yazının sonlarına doğru geçen, onun eserleri falan veya filan padişaha kaside değil, Türk ruhu denen sonsuz denizin dalgalanışı ve sanat adlı güneşin ışığıyla renklerini canlandırışıdır sözleri, dipnot 11, kaside türü çerçevesinde gerçekleşmiş bir toplum-sanat ilişkisine işaret ediyor. Dipnot 11, AG S201. Sayfa 337. Vasfi Mahir'e göre sürekli toplayan, teksif eden, çer çöpü atıp yalnızca özü bırakmaya çalışan divan estetiği, bir padişaha yazılmış kasidede bile bütünüyle söz konusu padişahın kişiliğinin yansımasına izin vermez. Ondaki ideal çizgiler yakalanarak genel anlamda Türk ruhunu veren bir sanat eserinin ortaya çıkmasına sebep olur. Divan edebiyatı bir çeşit şiir edebiyatı sayılabilir. Onun nesrinde bile bir takım şiir öğelerinin kullanıldığına dikkat edilirse, yalnızca bir nazımla ifade değil, şiirsel ifade söz konusu olduğu fark edilir. Edebiyatla tez arasındaki ilgiyi açıklamaya çalışan Yaşar Nabi, toplumculuk konusunun özellikle şiirde mümkün olamayacağını, çünkü şiirin mahiyeti dolayısıyla daha ziyade fert çerçevesine inhisar etmeye mahkum olduğunu söylüyor. Dipnot 12. Yaşar Nabi Nair, Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri, S56. Yazısında, bütün şiirlerin muayyen bir tezin müdafasına hasredilmesini istemek, şiirin ölümünü istemeye müsavi olduğunu da belirtiyor. Bu türlü yaklaşım, toplum için sanat ve sanat için sanat tartışması ile ilgili görüş belirtmek demektir. Konunun böyle bir açıklamayı da içine alması sonucu iki türlü içtimailik ortaya çıkıyor. Divan edebiyatının kendi toplumunun sosyal yanını yansıtıp yansıtmadığı yolunda belirtilen görüşler, içtimailiği edebiyatın malzemesi veya konusu çerçevesinde anlıyorlar. Bu türlü yaklaşımda bilimin edebiyata kendi malzemeleri yani belgeleri arasında düşünmesinin büyük payı vardır. Toplumcu edebiyat, dipnot 13 gibi bir tezden hareketle divan edebiyatına bakanlarsa edebiyatın hedefini göz önüne almaktadırlar. Dipnot 13. Edebiyat mahsullerimiz okunmuyor. Çünkü içinde büyük kitleyi alakadar edecek bir şey yoktur. Yeni bir sanat ideolojisi tespit etmek ve artık dünden sürüp gelen lüzumsuz fertçi edebiyata paydos borusu çaldırmak zamanı gelmiştir. Ancak halkın hizmetine almak suretiyledir ki edebiyata asli haysiyetini iade etmek kabil olacaktır. Bu ideolojiye uygun olmayan bütün eserlerin kıymetsizliği ilan edilmeli ve kıymet hükümleri ideolojiye hizmet ölçüsüyle yeniden tespit edilmelidir. AG S16. Sayfa 338. Yaşar Nabi de toplumcu bir edebiyatın gereğine inanmaktadır. Dipnot 14. AG S17-21. Yalnız edebiyatın bu yeni görünümü içinde yukarıda da belirttiğimiz gibi şiirin ayrı bir yeri olmalıdır. Şiir ona göre böyle bir çerçevede ölebilir. Onu serbest bırakmak, bir takım formüller içinde hapsetmeye çalışmamak gerekmektedir. Bu noktada biraz durulabilir. Yaşar Nabi şiiri ferdiyetçiliğe daha yakın veya düpedüz ferdiyetçi gösteriyor. Ama divan edebiyatını bu ferdiyetçiliği içinde kabullenemiyor. Onun divan edebiyatının bu bir şiir edebiyatı sayılması gerektiği konusunda farklı düşüncelerine rastlanmıyor. Hatta Manzume'yi bile şiirden saydığına göre, dipnot 15, böyle bir düşüncesi olmamalıdır. Dipnot 15. Bir Manzume kendiliğinden nesir olabilir fakat nesre tahvil edilemez. Çünkü bu tahvil keyfiyeti kelimeler arasında bir değişikliği icap ettirir ve kelimelerin yan yana getirilmesindeki muvaffakiyetten doğan şiir bu ameliye ile tabidir ki şiirlikten çıkar. AG S55. Divan edebiyatı büyük olay anlatımlarını bile nazım tekniğiyle veren ve bu tür bir ifade içine sıkıştıran bir edebiyattır. Bu bakımdan Yaşar Nabi'nin düşünceleri çerçevesinde divan edebiyatı olumlu olmalıdır. Asıl problem çok başkadır. O, bir mücadeleden söz ediyor. Girişeceğimiz mücadelede hedefimiz asırlar zarfında aramızda bağdaşıp yerleşmiş olan ve bütün inkılaplara rağmen hala içimizden tamamıyla söküp atmaya muvaffak olduğumuzu iddia edemeyeceğimiz, zevk ve kültüre ait olan ananeler en köklü olanlardır. Edebiyatı telakki ananemize karşı olacaktır. Ve bu mücadele devamlı bir azim ve sarsılmaz bir imanla ileri götürülerek belki nesillerce sürecektir. Dipnot 16. AG S26. Bu mücadele onun ifadesiyle ideolojik sahadadır. Bunun bir yansıması şöyledir. Niçin dünya bizim edebiyatımızı tanımıyor? Sualini sorduğumuz zaman, çünkü bu büyük değeri anlamaya çalışmamıştır ve veya kasten inkara yeltenmiştir diye insafsızca hükümler ileri süreceğimize, çünkü bu edebiyat insani değildi diyeceğiz. Dipnot 17. AG S 26-27. Yaşar Nabi, Batılılar için yapılacak bir eleştirinin insafsızlığından söz ederken, kendi özgeçmişindeki edebiyatın eleştirisinin haklı ve hatta gerekliliğini ifade etmektedir. Bunun temelinde söz konusu mücadelenin büyük payı vardır. Sayfa 339. Her şeye rağmen Yaşar Nabi'ye göre hakiki sanat kıymeti cemiyette mütemayil eserler üzerindedir. Dipnot 18. AG S 27. Divan edebiyatı bu genel kıymet hükmü çerçevesinde sayılamayacağına göre eleştirilmesi gerekmektedir. Böylece o, bu edebiyatın içtimai yanı deyince cemiyete mütemayil, yani toplumcu bir edebiyat düşünmekte, bu bakımdan onu içtimai bulmamaktadır. Buna rağmen divan edebiyatının toplumu sanıldığından daha çok etkilediğinin farkına varan Yaşar Nabi, şunları söylemekten geri kalmaz. Divan edebiyatı, Türk kafasının hamuruna tahmin edileceğinden çok fazla kendinden bir şeyler katmıştır. Ve bu şark telakkisine uygun süs sanatı, yalnız edebiyat sever entelektüellerimiz üzerinde iz bırakmakla kalmamış, marifin yayılması ve mekteplerde divan edebiyatı mahsullerinin en güzel örnekler diye gösterilmesiyle, ortaokul mezunlarını bile çerçevesi içine alan oldukça geniş bir halk tabakasına nüfuz etmiş ve onların tesiriyle de milletin bütün okur yazarlarına varıncaya kadar dalbudak salmıştır. Dipnot 19. AG S 73. Bu tür yaklaşımlarla süren yazıda birçok halk kesiminde bu edebiyatın nasıl etkin bir yapı gösterdiği açıklanmaktadır. Bu, toplum olarak benimsenmiş bir edebiyat estetiğinin varlığı demektir. Bu yaklaşımda toplumdan sanata değil, sanattan topluma doğru bir yansıma söz konusudur. Toplumu bu kadar derinden etkileyen bir edebiyatta da toplumcu değil ama toplumla uyumlu bir yapı var demektir. Bunu yalnızca sanatın toplumu olan etkisiyle sınırlamamız uygun olmaz. Karşılıklı bir alışveriş olmadan sanatın etkisinden söz edilemez. Toplumu böylesine derinden ve bütün tabakalarıyla kendi sanat telakkisi çevresinde tutabilen bir edebiyat, o toplumun iç yapısıyla ilgi kurmuş, o ilgiyle birlikte de içtimai bir yapı kazanmış sayılır. Sayfa 340. Yaşar Nabi'deki bu tespitten sonra varılabilecek nokta, konunun başında içtimailiğin bir yorumu olarak alınan toplumun ruhuna uygun sanat düşüncesidir. Çağıyla uyum ile toplumun ruhuyla uyum arasında ilk bakışta bir farklılık yok gibidir. Buradan da bu konunun bir önceki bölüm içinde verilmesi gerektiğine gidilebilir. Ama burada şu göz ardı edilmemelidir. Çağıyla uyum içinde oluşunda neredeyse hiç kimse onu eleştirmez. Ümmetçi bir çağda o felsefenin yoğurduğu bir sanat oluşu kesindir. Toplumunu yansıtıp yansıtmadığı konusu ise bölümün başında da belirtildiği gibi çağdaş Batı kültürünün sanatı bilim için bir malzeme gibi görmeye başlamasından sonra gündeme gelir. Yani toplumunu yansıtması 1930'lu yılların kendi kavramlarıyla ifade edilmiş o döneme özgü bir nitelemedir. Bu belki de polemikler arasında düşünülebilecek bir noktaydı. Ancak ondan ayrılan yanı polemiklerin bir tartışma kavramı olarak ortaya çıkmalarıydı. Toplumunu yansıtması ise divan edebiyatının kendi toplumuyla olan ilgisinin ne olduğunu ifadede işe yarar. Divan edebiyatı kendi çağıyla uyum içinde bir sanat telakkisi olduğu için onun yönlendirdiği bir yapı içinde toplum yansımaları söz konusudur. Burada en önemli nokta Yaşar Nabi'nin belirttiği şiirin toplumla olan sınırlı ilişkisidir. Çünkü divan edebiyatı son çözümde şiire götürebileceğimiz bir nazım edebiyatı sayılır.